İyi akşamlar. 22 Nisan 2024 Pazartesi saat 19. Navana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz vay be. Vay be'yi seviyoruz. Arada tekrar ediyoruz. Çünkü yakışıyor, gündeme yakışıyor. Şimdi bugün öyle şeyler göreceksiniz ki vay be demekten kendinizi alamayacaksınız. Gerçi herkes diyor ki artık şaşırmıyoruz. Ama bu memleket bizi şaşırtmak için her türlü masrafı yapıyor. Yapmaktan kaçınmıyor. Başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yıl sonra Irak'ta.
Terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına karşı alabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik. Irak hükümetinin ihtiyaç duyacağı tüm desteği sağlamaya hazırız.
Erdoğan 13 yıl sonra Irak'a gitti. Terör örgütü PKK ile mücadeleyi masaya yatırdı. Bağdat'ın PKK'yı resmen terör örgütü olarak tanımasını istedi. Irak her türlü terörden arındırılmalı dedi. Destek sözü verdi. Tarihi ziyarette ilk durak başkent Bağdat'tı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Irak Başbakanı Sudani resmi törenle karşıladı. Erdoğan önce Irak Cumhurbaşkanı Abdülatif Reşit ardından Başbakan Sudani ile görüştü. Masada ikili ilişkiler, İsrail'in Gazze katliamları, petrol akışı ve Irak'ın su sorunu vardı. En kritik başlık terör örgütü PKK ile mücadeleydi.
Akış gerçekleşti. Olumsuz bir durum yoktu ama.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'nın Irak'tan beklentilerini dile getirdi. Terörle mücadele için ortak operasyon ve ortak harekat merkezi kurulmasını masaya yatırdı. PKK'yı resmen terör örgütü kabul etmeyen Irak yönetimine mesaj verdi.
Resmen terör örgütü ilan edilerek Irak topraklarındaki varlığının en kısa zamanda sonlanacağına olan güçlü inancımı bu vesileyle mevkidaşlarımla paylaştım.
Ma'cara Türkiye.
Irak ve Türkiye'nin güvenliği bölünmez bir bütündür. Topraklarımızdan başka ülkeye saldırıya izin vermeyiz.
Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlaması planlanan kalkınma yolu projesi de masadaydı. Görüşmeler sonunda iki ülke kalkınma yolu anlaşmasını imzaladı. Günübirlik ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağdat'tan Erbil'e geçti. Erdoğan'ın gelişi öncesi Erbil Kalesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı. Kent Türk bayraklarıyla donatıldı.
Irak terör örgütü olarak kabul etmiyor da Rusya ediyor mu? Amerika Birleşik Devletleri ediyor mu? Bütün bunların peşine düşülmesi lazım tabii. Şimdi gelelim Türkiye'nin gündemine. Tam o sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'tayken İstanbul'da da Türkiye'de de bir başka cumhurbaşkanı vardı. Almanya Cumhurbaşkanı ve Almanya Cumhurbaşkanı'ndan ilk ziyaret İmamoğlu'na.
Ayağının tozuyla uçaktan iner inmez Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier. İkilinin keyifli sohbeti kadar Steinmeier'in Türkiye'den Almanya'ya işçi göçünün başladığı ilk adreste. Sirkeci Garı ziyaretinde mevkidaşı Erdoğan'dan önce İmamoğlu ile görüşmesi dikkat çekti.
There was two hotels. One is here, Pera Hotel, Beyoğlu, the historical side of Istanbul, and the another one is Princess Island.
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier bir dizi temas için Türkiye'de ilk durağı İstanbul. İlk temassa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla. İki isim önce kameralara kapalı alanda bir araya geldi. Büyükşehir ve CHP heyetiyle Alman heyet karşılıklı oturdu. İstanbul başta olmak üzere yerel seçimlerde başarı elde eden muhalefetin öne çıkan isimlerinden İmamoğlu'yla Alman Cumhurbaşkanı'nın bir araya gelişine yerli yabancı medyanın da ilgisi büyüktü. İmamoğlu 5 yıl boyunca İstanbul için yaptıklarını anlattı. Almanya ile şehirler arası işbirliği ve metro gibi büyük projelere destekler konuşuldu. Siyaset değil sadece, tarih üzerine de geniş sohbet edildi. Karşılıklı görüşmede masada olmayan İstanbul Valisi Davut Gül de bu sırada dahil oldu programa. 63 yıl önce Almanya'ya işçi göçünün başladığı nokta olan Sirkeci Tren Garı'nda göç sergisini ve gar müzesini gezdiler. Tarihçi İlber Ortaylı da eşlik etti.
Sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus,
Şiten Mayer Sirkeci Garı'nda Ekrem İmamoğlu ile birlikte sergiyi gezerken bir grup Filistin destekçisi de Almanya'yı protesto etmek için Sirkeci Garı'na geldi. Şu anda sivil polisler gruba müdahale ediyor, uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir tarafta protesto sesleri yükselirken diğer tarafta da heyet dışarı çıktı. Hem Alman hem Türk heyeti Şiten Mayer ve Ekrem İmamoğlu sergi salonuna doğru ilerliyor. Alman Cumhurbaşkanı tebessüm etti. İstanbul valisi gergindi. Göstericilerin ağızlarını kapatmaya çalışan polis bazılarının telefonlarına el koydu. Gözaltılar oldu. Pankartlar toplatıldı. Bu sırada müzeden çıkan Alman Cumhurbaşkanı bir kez daha sesin geldiği yöne doğru baktı.
Buraya Alman olarak gelen herkes açık kollarla karşılanıyor. Bunun sebebi yalnızca Türk konukseverliği değil. Burada hemen herkesin Almanya'da bir amcası, bir kuzeni ya da uzaktan bir akrabası var.
Almanya Cumhurbaşkanı eli boş gelmedi İstanbul'a, 60 kilo döner de getirdi. İmamoğlu'nun da katıldığı Sarıyer'deki davette konuklara ikram edildi. Şiten Mayer, Berlin'de döner dükkanı işleten gurbetçi Türk usta ile birlikte bizzat kesti döneri. Şiten Mayer, Türkiye'deki ikinci gününde Gaziantep'te, son gününde ise Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek.
Şimdi bu haberin neresinden başlasak? Şuradan başlayalım. Bir defa şu korkulukları görüyorsunuz değil mi? Sirkeci tren garı. Bakın bu korkuluklar böyle olmaz. Şehrin garları böyle olmaz. Dünyanın hiçbir büyük şehrinde garlar terk edilemez. Bunun için çaba olduğunu da görüyorum ama. İkincisi, protestolar ve protestoculara yapılan muamele. Protestolar haklı. Almanya Uluslararası Adalet Divanı'nda taraf ülke. Kimin tarafında biliyor musunuz? Gazze'deki katliam, soykırıma varan katliam nedeniyle biliyorsunuz. Netanyahu ve İsrail orada yargılanıyor şu anda. Almanya davaya İsrail'in tarafında müdahil oldu. Üçüncüsü, bu ziyaret ilginç. Almanya Cumhurbaşkanı yerel iktidarla buluştu demek ki. Şimdi buradan yerelden devam edeceğim. Dördüncüsü de Almanya'nın bir yerel ürünü olarak döner getirmiş. Almanya Cumhurbaşkanı. Almanya'nın geleneksel yiyeceklerinden biri ya. Çok manidar, çok ilginç, çok ironik, çok. Burada kaç kez duymuş olabilirsiniz. Döner patenti Türk olan bir şeydir. Kendi mutfağımızda ve tarihimizde vardır ve büyük icattır. Dünyada hiçbir pazarlama desteği olmadığı halde en hızlı yayılan hızlı yemek, fast food denen şeyde en hızlı ve en sağlıklısı aslında yiyecektir. Dünyanın her yerinde. Ve 100 milyar euroyu geçiyor şu andaki hacim. 100 milyar euroyu geçiyor. Türkiye bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Hiç. 200 bin troll besliyoruz biz. Hiçbir şey yapmıyor. Bir de üstüne o sektörün en büyük oyuncusu olan Almanya bize Cumhurbaşkanı'yla birlikte hediye olarak Almanya'nın yerel ve milli yiyeceği lezzeti döner getiriyor. Fıkra bu kadar. Devam ediyoruz. Özgür Özel. Ya bu borçları kapatmak için bir döner stratejisi geliştirseler Ankara'da. Borçları kapatıp ekonomiyi düzeltmek için biraz. Veya işte ne bileyim ben 128 milyar dolar falan hepsi gitti ya. Merkez Bankası boş ya onu tamamlamak için falan. Bir yere varırlar. Ha ben anlatırım da o kadar vaktim yok. Yani bunu madde madde anlatırım ne yapmaları gerektiğini. Evet. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Böyle giderse erken seçim yakın dedi.
Gerçek millet, hepimizin efendisi. Erken seçim isterse o gün ben de haydi erken seçim derim.
Sizce o gün yakın mı?
Böyle giderlerse yakın olur tabii.
Millet isterse erken seçim olur sözlerini yineledi Özgür Özel ve erken seçim ihtimalinin uzak olmadığını da ilk kez dile getirdi.
Emeklinin sesini duymazsan, işçinin sesini duymazsan şatafata israfa devam eder. Bu milletin sesini duymazsan bu kaçınılmaz bir hale gelebilir. O zaman da milletin önünden sandığı kimse kaçıramaz. Millet çağırınca Bütün siyasiler o sesi duymak zorundadır.
İlker Karagöz'e Çalar Saat programında konuştu CHP lideri. Seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bayramlaşmayla başlayan diyalog sürecinde gözler iki liderin yapacağı görüşmeye çevrildi.
Atatürk'ün partisinin son genel başkanıyım. O da Atatürk'ün diğer koltuğu olan Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor. Randevuyu eğer Çankaya Köşkü'nde verirse son derece şık olur. Onu tercih ederim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kapımız açık, konuşacağımız çok konu var demişti. Ama o görüşmenin tarihi gibi yeri de belli değil. Erdoğan Beştepe'ye mi randevu verecek, Çankaya Köşkü'ne mi? Beştepe'ye verirse görüşecek misiniz sorusuna da yanıt verdi Özgür Özel.
Doğrudan tercih etmem ama mekan tartışmasıyla da böyle önemli bir görüşmeyi heba etmem. Beştepe'de randevu verilirse Beştepe'ye de giderim. Çünkü içerik yer tartışmasından önemli.
Bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, hatta farklı heveslere kapılanlar olduğunu görüyoruz.
Ben hiç üstüme almadım. Onu söylediği salonda işte istakozcular vardı. Dünyanın en pahalı saatlerini takanlar vardı. En pahalı arabalarla gezip de milletin yüzüne bakmayanlar ya da milletin yokluğunu duymayanlar vardı. Herhalde şımarma kelimesi salona girince oradan aklına gelmiştir.
Erdoğan'ın yerel seçim sonuçları sonrası CHP'ye yönelik şımarık sözüne de yanıtları Özel'in. Son günlerde gündemden düşmeyen istakoz lüks kol saatini hatırlattı.
İstakoz çok eziyet gören bir hayvan. Bir deniz böceği. Yani astakoz ya da ostakoz şeyi gerçek adı. Yani bize gelişi öyle eski Yunanca'dan. Ve deniz böceği demek. Ama pişirilişinde pek çok sefer çok da protesto edilir. Büyük mesele vardır. Fakat bu gündemin içinde yer almaktan dolayı ne kadar kim bilir pişmandır yani. Ne kadar. Gelelim. Bu arada tabii bu erken seçim yakın uzak meselesinde asıl mühim olan şu. Emeklilere, çalışanlara, memurlara, askerlere, polislere, çiftçilere, gençlere vaat edilen şeyler vardı. Veya vaat edilsin edilmesin muhakkak sağlanması gereken, yapılması gereken, mesela promosyon gibi filan bir takım atılması gereken adımlar vardı. Bunlar atılmazsa her daim yakındır. Çünkü patron sizsiniz. Bakalım şimdi belediyelerin borçlarına. Efendim eski Gümüşhane Belediye Başkanı sonra değişti şimdi Ercan Çimen. Ne yapmış biliyor musunuz? Milletin parasını kripto piyasasında batırmış.
Burada bu kadar konut olur mu diyenlere inşallah bunun temelini atayım.
Toplu konut projesi için halktan toplanan paraların Bitcoin'e yatırıldığı iddiasıyla gündeme gelmişti Gümüşhane'nin eski AK Partili belediye başkanı Ercan Çimen. Gümüşhane Belediyesi AK Parti'den MHP'ye geçti. Yeni başkan Vedat Soner Başer yüklü borç ve Bitcoin iddiaları için Sayıştay denetimi istedi.
Artık bir devir kapandı. Yeni bir sayfanın ilk sayfasındayız.
Bize dağlar dayanmıyor görüyorsunuz.
AK Partili eski başkan Ercan Çimen'in temelini attığı lüks yaşam evleri projesi için arsa sahipleriyle anlaşma yapıldı. Paralar toplandı. Ama konutlar tamamlanmadı. Çünkü AK Partili başkanın topladığı paraları değerlendirmesi için kripto paraya yatırdığı iddia edilmişti. Mağdurlar Gümüşhane ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun önünü kesip seslerini duyurmak istemişlerdi. Gümüşhane Belediyesi'nin koltuğuna oturan MHP'li Başkan Başer ilk iş Bitcoin iddiaları için Sayıştay'dan denetim yapmasını istedi. Sayıştay'ın 2021 raporunda tasarruf genelgesine aykırı harcamalar yaptığı tespit ettiği Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eski AK Partili Başkanı Alinur Aktaş hakkındaki suç duyurusu da başsavcılıktan döndü. Başsavcılık Sayıştay'ın suç duyurusu yapması gerekiyor dedi.
Aslında savcı diyor ki Sayıştay yapması lazımdı bunu diyor. Yani burada suç yok demiyor. Sayıştay belediye AK Partili diye suç duyurusunda bulunma yerine örtbas etmiş. O Sayıştay kimden korkuyor onu da milletimiz biliyor.
Sayıştay'ın icracı kurumlardaki denetimini sadece açık arama veya ceza penceresinden bakarak yapmaması gerektiğini düşünüyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'ın 160. kuruluş yıl dönümü töreninde açık aramayın demişti. Alinur Aktaş'ın tasarruf genelgesine aykırı olarak milyonlarca liralık festival düzenlediği hediyelik fincan setleri, düğün nişan için altın alımı, ipek kumaşa basılı tablo harcamaları Sayıştay raporuna girmişti. Başsavcılığa göre Aktaş hakkındaki bir soruşturma ancak denetimi yapan Sayıştay'ın başvurusuyla açılabilir.
Denizli Büyükşehir 11 milyar borç bırakıp gitmiş adam. Böyle bir şey olabilir mi ya? Cumhurbaşkanı ile konuşacağım bunları. Yunus Emre, Mehmet Çerçi, onun makam odasını gördünüz. Yani İstanbul'da Yıldız Sarayı gibi. Sadece bir tane şömine koymuşlar oraya 1,5 milyon TL'ymiş. 100 milyara yakın bir borcun çıkacağından eminim, belki aşabilir, göreceğiz.
Özgür Özel, Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye geçen belediyelerin toplam borcunu 100 milyar lirayla ifade ederken CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, borcu yapan belediye başkanı ödesin, hesap versin diyerek meclis araştırma önergesi verdi.
Görevi kötüye kullanma suçudur. Kamuya zarar veren kim varsa ona rücu edilir. Bu paraların bu belediye başkanı ve onların o harcama yapan yetkililerinden rücu edilmesi lazım.
Evet, bu paraların alınması lazım. Merkez Bankası'ndaki o zarar da 818 milyar Türk lirasıydı, hatırlıyor musunuz? Ve ondan sonra hane başı 40 bin düşüyor. Öyle yani bu işler. Mesela prosedür devam etsin. Bunların bir de sahibine, millete geri dönmesi lazım. Şimdi burada da ilginç bir durum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki Sayıştay'a, yani kusur aramak için, hata aramak için incelediğiniz kurumları incelemeyin. Şimdi Sayıştay kuruluş amaçlarında vardır. Kusur aramak için kurulmuş, denetlemek için kurulmuş bir devlet müessesesi. Enteresan, ne yapacaklardı yani 23 Nisan'larda denetlemekle yükümlü oldukları kurumlarda koltuğa geçip fotoğraf çektirip akşamüstü bırakacaklar mıydı, ne yapacaklardı? İnanılır gibi değil yani. Vay be ya işte. Sayıştay başvurabilirmiş. E peki Sayıştay nerede? Öyle diyor mahkeme. Nerede Sayıştay? Niye başvurmuyor? E çünkü atamaların hepsi tek bir yerden geliyor. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Sonra da bu paralar gitti diye yanıyoruz arkadan. Sizin paralarımız. İşte bu yüzden böyle bir sistemde ve böyle yetkilerle donatılmış bir cumhurbaşkanında asla denetim olmaksızın bir başbakan bile yok. Osmanlı'da vardı ya. Sadrazam başbakandı. Böyle uçup gidiyor işte o paralar. Ha bu arada Gümüşhane'de de çok ilginç yani, hakikaten cami yaptıracağım diyorlar, camiyi yıkıyorlar, cami yok. Konut yaptıracağız diyorlar, o yok. Bu şeylerde illa ilginç yani bu belediyelerde. Ya para nerede? Yok. Cami nerede? O da yok. Konut? O da yok. Şimdi gelelim Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye. Zannediyorum Mehmet Özhaseki konjonktüre uyup Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmeye çalışıyor. Öyle bir şey yapıyor herhalde. Şöyle demiş: Zümrüt gibi Anadolu coğrafyasını talan ettik.
Nasıl oldu bilemiyorum. Her tarafı yemyeşil zümrüt gibi olan Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik. Ağaçlarımızı yok ettik.
Siz Sayın Bakan, AKP güruhu, baktığı her yerde rant gören, beton gören, talan gören bir anlayışsınız. İşte ondan oldu.
Ormanlarımızı da kel bir hale getirdik.
Ya 22 yıldır kim iktidarda Allah aşkına? UFO'lar mı bu zararı verdiler? Uzaylılar mı Türkiye'de iktidardılar?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki itiraf gibi cümleler kurdu. Yemyeşil, zümrüt gibi dediği Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik, ağaçlarımızı yok ettik diye de ekledi.
Sayın Bakan, ülkemizde verilmiş her 100 maden arama ruhsatından 75'i sizin iktidarınız verdi.
Biz çevreci görünümlü marjinalleri aldırmıyor, sadece işimize bakıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl önce Muğla Akbelen'de özel bir şirkete ait kömür maden sahasının genişletilmesi için ormandaki binlerce ağacın kesilmesine karşı çıkanlara marjinaller demişti. 21 yıllık iktidarlarında ağaç dikme rekoru kırdıklarını da söyleyerek bir yıl sonra Çevre Bakanı Özhaseki'den talan ettik, ağaçları yok ettik itirafı geldi.
Nasıl oldu bilemiyorum. Her tarafı yemyeşil zümrüt gibi olan Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik, ağaçlarımızı yok ettik.
On binlerce maden ruhsatı verildi, birilerinin cepleri şişti ve güzelim doğa, ağaçlar yok oldu, mahvoldu. Deniz kenarında, güzelim körfezlerde ormanlar yakıldı, yerlerine kocaman Devasa binalar, büyük oteller dikildi. Onay verdiniz bütün bunlara.
Türkiye Ormancılar Derneği'nin raporuna göre 2012-2022 yılları arasında 63.979 tahsise izin verdi iktidar. Ve 406.172 hektar alan fiilen orman olma özelliğini kaybetti. Cumhuriyet tarihi boyunca verilen maden ruhsatı sayısı 1186 iken AK Parti iktidarları döneminde verilen maden ruhsatı sayısı 386.000. Çevre Bakanı Özaseki nasıl oldu bilmiyorum ama Anadolu'yu talan ettik dedi.
Köylüler Akbelen için direnir. Bilim insanları uyarılarda bulunurken insanlarımızı gözaltına sizin iktidarınız aldırdı. Biz daha önce de itiraflar gördük. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'a ihanet ettik demişti.
Biz bu şehre ihanet ettik. Hala da ihanet ediyoruz.
Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik.
Suçun itiraf edilmesi sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Deprem bölgesinde ÇED raporu zorunluluğu kaldırıldı. Bugün deprem bölgesinde evlerin yanına taş ocağı açılıyor.
Memleketi Kayseri'de bir ağaç dikme töreninde konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özaseki, yeşile, ağaca, ormana dair kurduğu cümlelerle muhalefetin hedefi olurken eleştirilere karşı dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz açıklaması yaptı.
Değiliz. Değiliz. Şimdi ne oldu Özaseki'ye bilmiyorum. Anlarız yakında. Fakat her bakımdan kendisini bağlayan bir şey söylüyor. Hem çevre, hem şehircilik, hem de iklim değişikliği. Gerçi iklim değişikliği tam da söylediği gibi adeta ifadesi var ya, bir günde onu etiket yapalım. Adeta aslında hiçbir anlama gelmez. İklim değişikliği değil, iklim krizi. Bunlara dair de hiçbir şey yaptıkları yok. Fakat şimdi bütün bu anlattıkları şeyler doğru. Daha fazlası var. Herhalde rakamları duydunuz. AK Parti iktidarına kadar 1000 diyeyim, ben size yuvarlayayım. 1000 tane maden ruhsatı verilirken AK Parti iktidarı döneminde 300 bin verilmiş. Yani Cumhuriyet döneminin AK Parti'ye kadarkinin 300 katı. Şimdi bu arada orman yangını ve yangında kaybedilen orman miktarında da rekorlara ulaştık onların döneminde. Fakat tahsis edilen ormanlar, yani şuraya buna inşaata, madene falana filana, her yıl tahsis edilen ormanlarla kaybettiğimiz orman miktarı yanan ormanların 4 katı her yıl. 4 katı. 4 katı. Efendim çok ağaç dikti diyorlar. Dikme ağaçtan orman olmaz. Dikme ağaçtan orman olmaz. Biliyor musunuz Türkiye'nin 10 yıllardır ağaç dikiliyor. Ormanlarının ne kadarı dikme ağaçla olmuş. Onların da bir efendim kendi mikro tabiatını oluşturması çok zaman alıyor. Sadece %2-3 arasında bir şey. Dünyada bile bu %5'i geçmiyor. Bin yıllardır ağaç dikiliyor. Dikme ağaçtan orman olmaz. İnsan o teknolojiye henüz ulaşmadı. Orman ağaçtan ibaret değil çünkü. Ama gel de anlat. Her gün gelir bizimle eğlenmek için böyle laflar ederler. Ondan sonra devam ederler. Efendim enflasyon ve Mehmet Şimşek'in sözleri bir tartışma yarattı. Bahçeli yerel halk çıkışı yaptı. Ağır sözlerle de eleştirdi ama tam kimi, hedefi kimdi tam kavrayamadık biz de.
Müthiş pahalı, müthiş.
We just have to convince locals.
Yerel halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor.
Türk milletini yerel halk ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in locals, yani yerel ifadesinin tartışıldığı dönemde geldi. MHP lideri Bahçeli'nin yerel halk ifadesine tepkisi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek yerel ifadesiyle Türk halkını değil Türk yatırımcıyı kastetti dedi. Birkaç saat sonra açıklama yaptı Bahçeli.
Ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez.
Türkiye Cumhuriyeti'ni sömürge ülkesi veya çadır devleti görenlerin taşıdıkları sorumluluk ne olursa olsun bedel ödemeleri hayat memat konusudur.
MHP lideri Mehmet Şimşek'e defalı yorumları yapılırken MHP'ye yakın kaynaklar Bahçeli'nin sözlerinin hedefinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olduğunu belirttiler. Siyasette tartışılan bir başka başlıksa Şimşek'in IMF yöneticileriyle yaptığı görüşmeler ve IMF Avrupa Direktörü'nün sözleri.
Bakan Şimşek'le dün bir görüşmemiz oldu. Yürürlükteki reform programını destekliyoruz. Biz de Türkiye'ye oradaki ekonomi ekibinin izlediği programı tavsiye ederdik.
Bugün iktidar harfiyen uyguladığı politikalar IMF'nin ilk önerdiği şeylerdir. Yılın ikinci yarısında asgari ücrete artış yapılmayacak diye konuşuldu. İşte emekli aylıklarına yapılacak artış 10 bin lira alanlar için muhtemelen bir değişikliğe yol açmayacak. IMF'de ne diyor? İşte ücret artışlarını baskılamanız lazım.
Bakan Bey, ne paylaşacağım?
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Gündem, bakanın asgari ücrete yıl içinde zam yapılmayacak sözleriydi.
Siz açıklama yaptınız asgari ücretle ilgili. Dediniz işte yılda bir kere yapılacak. Yani enflasyonu durdurmadan, küpün altını kapatmadan, küpün üstüne istediğiniz kadar suyu doldurun, kısacası parayı verin. Paranın bir önemi yok, hükmü kalmıyor. Küpün altını kapatmak lazım, enflasyonu durdurmak lazım.
Sıkı tedbirlerle yıl sonunda enflasyonu %40'ın altında tutmalıyız. %40'ın altına inersek psikolojik etkisi de olacak. %39 olsa bile bizim için çok önemli.
Orta vadeli programa göre yıl sonu enflasyon hedefi %36. Ama Mehmet Şimşek 40 psikolojik sınır, 39 bile olsa çok önemli dedi. Muhalefete göre yıl sonu hedefinin tutmayacağının da itirafı.
Bugün Mehmet Şimşek bu oranın gerçekçi olmadığını itiraf etmiş oldu. Bundan tam bir yıl önce yıllık enflasyon %39,59 çıktı. Sonra ne oldu? Yıllık %75'e giden bir enflasyon durumuyla karşı karşıya kalıyor.
Şimdi böyle giderse bu iş, böyle hadi bakalım onu göreceğiz bir kere. Gündemimizde yok diyor ya bakan, Çalışma Bakanı. Ara zam çalışanlar için gündemimizde yok diyor ya. Göreceğiz bakalım olacak mı olmayacak mı? Şimdi burada çok tuhaf bir durum var. Hiç üstüne kendi marifetleriyle, fikirleriyle, çabalarıyla bir şey ekledikleri falan yok. Neymiş efendim? Şimdi maaşları donduracaklar, edecekler. Piyasadaki pahalılığı engelleyemiyorlar, ekonomiyi yönetemiyorlar doğru dürüst. Dünyanın da parasını kaybettiler saçma sapan programlarla, sözde. Programda diyemem onları ama neyse. Ekonomi modelleriyle. Hatırlayın o ışıltılar bilmem epistemolojiler falanlar filanlar. Sonra şimdi vatandaşın bu arada ne vergi düzenlemesi reformu yapıyorlar. Ne ülkedeki gelir adaletini sağlamak için bir şey yapıyorlar. Ne üretimi arttırıyorlar ne bununla ilgili bir planlama var. Hala 200 bin tirol besliyorlar filan. Sonra neymiş efendim maaşları durduracaklarmış da ondan sonra %40. O zaman vatandaş halledecek enflasyon meselesini. Size ne lüzum var ki? Onu da vatandaş halledecek demektir. İşte o yüzden patron sizsiniz. Ya bu ne lüzumsuzluktur ya arkadaş. Ha bu arada hani bitmişti IMF konusu? Hani bitmişti? Bak IMF açıklıyor diyor ki IMF. Biz de yapsak bunu yapardık. Ben o kanaatte de değilim. Bu kadar insafsız olabilirler miydi? Ondan çok emin değilim. Efendim şimdi gelelim promosyona. İktidar promosyon yasasını neden geçirmiyor?
Banka promosyonu aldım. Hayır almadım. Maaşım yeterli değil. Şu anda bir evlilik sürecindeyiz. Bir nebze iki maaş kadar eder. Yine bir şeylere katkı sağlar.
Hiç almadım daha da. Kurumsal bir yerde çalışıyorum. Aldığımız maaş belli hepimizin. Patronların inisiyatifine kalmaması gereken bir şey.
Teklifimiz odur ki aradan şirketi çıkarıyoruz. Maaşı bankadan yatan herkes promosyonu direkt alacak.
Özel sektörde 3 yıllık banka promosyonu 50 bin lirayı buluyor. Ama çoğu patron çalışanına o parayı vermiyor. CHP 27 Kasım 2022'de banka promosyonlarının güvence altına alınması için yasa teklifi verdi. Yaklaşık 1,5 yıldır teklif mecliste bekliyor. O dönem CHP Grup Başkan Vekili olan Özgür Özel artık CHP lideri. Promosyon teklifinin peşini bırakmamakta da kararlı.
Neden yapmadıklarını anlayabilmiş değilim. Bir kanun çıkaracaksınız. Özel sektörün promosyonunu güvence altına alacaksınız. Banka parayı vermeye hazır mı hazır? Maaş ödeniyor mu ödeniyor? Patron ödemiyor. Abi şimdi kanun olmadığı için.
İsterse veriyor. Her çalışana da verilmiyor zaten. Çalışanın hakkıdır diye düşünüyorum.
Hakları olmasına rağmen özel sektör çalışanları banka promosyonunu alamıyor. Oysa teklif yasalaşsa doğrudan çalışanın hesabına yatacak promosyon.
Bunu yapmamanın kime faydası var? Kötü niyetli patrona faydası var. Onun dışında AK Parti'ye ne faydası var bunun? Şu kadar insan promosyon olsa, kanunu çıkarsan, bir rahat nefes alsa, bir aylık kirasını çıkarsa fena mı kardeşim nefes alsa? Ama yapmıyorlar, uğraşacak.
Market alışverişinizi yaparsınız. Temel ihtiyaçları bir şekilde bir nebze olsa da bir aylık sizi tabii ki kurtarır.
Özel sektör çalışanlarının banka promosyonları 3 yıllık 50 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak çoğu çalışan bu promosyonu alamıyor. En azından bir nefes olsun, işveren aradan çıksın diye özel sektör çalışanları promosyonların güvence altına alınmasını istiyor.
Zorunlu kılmalı devlet bunu. Sonuçta hak edilmiş bir hak. Ülkede geçim şartları da belli yani. Bankanın verdiği hak neyse işçinin eline o geçmesi lazım.
50 bin liraya alıp günlük hayatına devam edebilirsin.
Yüksek enflasyonla yıldan yıla artan vergi yüküyle çalışanın alım gücü eridikçe eriyor. Banka promosyonlarını alamayan patron da bu konuda karşı karşıya gelen özel sektör çalışanları promosyonun yasal güvence altına alınmasını istiyor.
İnsanların da kazandığı emekleri banka tarafından o para bir şekilde işletiliyor.
Promosyon meselesini hükümet geciktirdikçe geciktiriyor. Hiçbir sebebi de yok aslında. Çünkü hükümetle ilgisi yok konunun. Çalışanın hak ettiği paranın üzerinden ortaya çıkan bir değer var. Dolayısıyla veya emeklinin, PTT kendi emeklisine de vermiyor işte oradan alana. Bazı özel bankalar kendi çalışanına vermiyor. Dolayısıyla patronların ya da işverenlerin, nasıl söyleyeyim, birlik beraberlik namına bu promosyon meselesini kendileri çözmesi lazım. Sonra hükümetle zaten konuşuruz. Özel okul öğretmenleri bakanlık kapısında.
Kazanmış hakkımız geri alacağız.
Biyoloji öğretmeniyim ben. Ben geçinemiyorum. Asgari ücret alıyorum. Yani 17.002 TL'ye alıyorum. 33 saat derse giriyorum.
Özel okul sahibine o 250 çocuğun kazancı ne kadar acaba?
Öğrenci başına yıllık 250 bin, 700 bin arasında kurumdan kuruma farklılık gösteriyor bu. Bir öğretmene bir öğrencinin parasını veremiyor.
250 öğrenci eğitim veren 8 yıllık biyoloji öğretmeni asgari ücret yani 17.002 lira maaş alırken bir yılda eline geçen para 204 bin lirayken özel okullarda bir öğrencinin eğitim ücreti ortalama 250 bin liradan başlıyor. Yani özel okul sadece 250 öğrenciden yılda 62,5 milyon lira kazanıyor. Özel sektör öğretmenleri taban maaş uygulamasının geri getirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı önündeydi.
Biz sözleşmelerimizi Milli Eğitim Bakanlığı imzalıyoruz. Neyin altına imza atıyoruz? Görmüyor Milli Eğitim Bakanlığı. Yazın maaş almıyor öğretmen. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sahada müfettişi mi yok?
Patronun çok fazla garanti bir para cebine giriyor öğrenci başına. Günün sonunda öğretmenler yine asgari ücret.
Devlet okullarında en düşük öğretmen maaşı 39.781 lira. 2014 yılında taban maaş uygulamasının kaldırılması ile kamuda çalışan bir öğretmenin yarısından bile az maaş alan özel okul öğretmenleri var. Özlük hakları ise neredeyse yok.
Aldığımız ödemeler asgari ücretin en fazla biraz üstünde. Taşra'da ise öğretmenler yasa dışı olarak asgari ücretin altına çalıştırılıyor.
Sömestr tatillerimiz gasp ediliyor özel okullar, dershaneler tarafından. İtiraz eden öğretmenlerimize mobbing uyguluyorlar. Yani önümüzdeki sene sözleşmeyi yenilemeyiz gibi.
Birçok arkadaşımızın sigortaları yarımda yatıyor.
Haklarını alabilmek adına polisin sert müdahalesiyle de karşılaştılar. Meclise gidip siyasilerin de kapısını çaldılar. Milli Eğitim Bakanı'nın da bu kez topladıkları 15 bin imzayla taban maaş uygulaması için bakanlık kapısındaydılar.
İstanbul'da özel okul sayısı kamu okul sayısını geçti. Bu havuz asgari ücretle çalıştırılan öğretmenlerin kölelik koşullarında büyüyor. İzin veren Milli Eğitim Bakanlığı.
15 bin imzanın sahibi asgari ücretle geçinemezken öğrencilere nasıl eğitim verelim diyen özel sektör öğretmenlerine ait. Milli Eğitim Bakanlığı'na ağır bir yükle geldiler ve imzalarıyla birlikte dertlerini Milli Eğitim Bakanı'na iletecekler. Milli Eğitim Bakanı'yla değil ama personel genel müdürüyle görüştüler. Bir kez daha taban maaş uygulaması sözü aldılar. Şimdi tüm özel sektör öğretmenlerinin gözü kulağı bakanlığın atacağı adımda.
Fazla bir şey istemiyorlar. 2014'e kadar en düşük öğretmen maaşını alıyorlardı. Haklarını geri istiyorlar. Sözleşmeli öğretmenlik diye bir ucube uygulama var ülkede. Bunun da son bulması lazım. Bunun eğitimi darmadağın ettiler ya. Efendim gelelim Hangi şartlarda yaşıyor insanlar? İşte bir detay daha. 5 yılda ayçiçek yağı fiyatı 5 kat arttı.
Pahalı yani, alamıyoruz. Önceden 10 litre alırdık. 5 litre alırdık. Şimdi ancak 1 litreye düştük.
1 litrelik aldığın zaman büyük bir aileye 1 litrelik kaç gün yetebiliyor? En fazla 2 gün değil mi? 5 litrelik aldığın zaman da bütçen yetmiyor. O kadar ki yüksek.
Bu fiyat artışını kontrol edebilmek ve dışa bağımlılığımızı azaltmak için ayçiçeği üretimimizi artırmamız şarttır.
Ayçiçek yağının fiyatı 5 yılda 5 katına çıktı. 2019'da 5 litrelik ayçiçek yağı 50 liraydı. 2023'te 100 liraya yükseldi. Artık 250 lira. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'dan üretimi artırmak şart uyarısı geldi. Çünkü yüksek döviz kuruna rağmen ithalat hız kesmiyor. Türkiye ayçiçeği ihtiyacının %49'unu ithal ediyor. Hem de savaşın sürdüğü Rusya ve Ukrayna ile Romanya'dan.
Geçen yıl 105 lira falandı yani. 1 litre hiçbir şekilde yetmiyor. Çocuklarımız var. 4 kişilik aileyiz. Kızartma oluyor, patates kızartıyorsun, şey yapıyorsun. Yetmiyor yani hiçbir şekilde.
Sofraların vazgeçilmezi, tüketicinin de yüksek fiyatından dolayı en çok dert yandığı ürün ayçiçek yağı. Geçen yıl fiyatı 100 lira olan 5 litrelik ayçiçek yağının bugünkü fiyatı 250 lira.
İnsaf diyorum, başka bir şey demiyorum.
Çok yüksek. Uçmuş uçmuş. Yazıklar olsun. Emekliyim. Sürünerek yaşıyoruz, yaşamaya çalışıyoruz.
Bunları her zaman yansıtamıyoruz. Bir güncelleme yapalım desek de. Yarın yine zam gelecek ama o güncelleme az veya çok yine eriyecek.
Esnaf da tüketici de şikayetçi. Çünkü yemeklerin olmazsa olmazı ya. Emekli, asgari ücretli, dar gelirli mutfağın en temel ihtiyacını ayçiçek yağını alırken bile zorlanıyor artık.
Yarım kilo yağ alayım, idareyle kullanıyorum. Başka bir şey yok, yapacak bir şey yok.
Ben mesela 4 kişilik bir aileyim. Hani 2 tane kız çocuğum var. 4 kişilik yemek yapmak zorundayım. Ya salçadan azaltıyorum, yağdan azaltıyorum, soğandan azaltıyorum. Yani domatesden her şekilde kısıtlamamız gerekiyor.
Ya ovalarından yağ, dağlarından bal akan bir memleketti burası. Ya böyle zararlılar görülmedi ya. Bir kıymetli izleyicimiz, biz promosyon verdik diyor kurum olarak. Şirket olarak, ama bankaların firmalara imza atmak istedikleri sözleşmelerin ağırlığını bir görseniz inanamazsınız. Bankalar senede %400, %500 kar açıklıyorlar. Bakalım bir de o firmalara bakalım, böyle bir zorluk çıkarıyorlarsa onun da takipçisi olacağız. Asker ve polislerimizin askerlik borçlanması hakkı, hatırlatıyoruz. Staj, çıraklık, SGK başlangıcı olsun diyen izleyicilerimiz. 3600 ek gösterge, memurlara seyyanen zam verilmedi bunların hiçbiri. Ve Türk pasaportuna vize engeli.
Bu hikaye değilse bile bunu hikaye kılmak zorundaydım, anlamıyor musun?
Bak, burada sadece benim burada varlığım bile rahatsız ediyor insanları.
Bir sürü evrak hazırladık. Davetliyiz, davetiyemiz var, biletlerimiz, gidişimiz, dönüşümüz hepsi belli. Fakat ülkemizden çıkamıyoruz.
Vize çıkacaksa bugün çıkacak, çıkmayacaksa hep beraber tarihe geçeceğiz bu fiyaskoyla. Düşünsenize, Fenerbahçe'yi Avrupa Kupası'na gönderiyorsunuz, sadece 2 tane oyuncu gidiyor. Geri kalan 9 oyuncu gelmiyor.
3 tiyatrocu Almanya Münih'teki uluslararası doğaçlama olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etmek için davet edildi. Ancak vize engeline takıldılar. Ocak ayından bu yana randevu alabilmek için çabalayan oyunculardan sadece biri vize alabildi. 2 oyuncuya vize için randevu bile verilmedi. Yaşadıkları mağduriyeti sosyal medya üzerinden dile getirdiler ve Almanya Başkonsolosluğu 4 ayın sonunda seslerini duydu. Olimpiyatlara 2 gün kala vize aldılar.
Vize almak değil, bizim sorunumuz esasen vize randevusu almak oldu. Bu sabah bizi aradılar ve evraklarımızı getirmemizi istediler. Evraklarımızı teslim ettik, pasaportlarımızı verdik. Vizesi basılı birer pasaportla çarşamba günü Almanya'ya ülkemizi temsil etmeye gideceğimizi umuyoruz.
Bu işin peşini bırakmak istemiyoruz. Çünkü hani bir sürü sanatçı bu durumda. İşte Berlin Film Festivali'ne gidecek başka bir yönetmen, bir şair var mesela. Portekiz'e gidemiyor randevu bulamadığı için.
Koray Tarhan, Zeynep Özgürt Tarhan ve Deniz Çeküç, Türkiye'nin ilk doğaçlama tiyatro topluluklarından birinin üyeleri. Dünyada ilk kez Almanya'da düzenlenecek olan Uluslararası Dünya Doğaçlama Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etmek için davet aldılar. Gerekli tüm belgeleri, uçak biletleri hazırdı. Vize randevusuysa alamadılar.
Randevu çok büyük sıkıntıydı. Asla yer gelmiyordu. İşte sürekli bilgisayar başında randevu düşürmeye çalışıyoruz. falan. 3 kişilik başvurumuzu yaptık ama gittiğimizde tek kişi kabul ettiler. Tekrar randevu alamadık.
Bu doğaçlama olimpiyatlarının sponsoru UEFA, UEFA'nın kültür birimi, ondan sonra Alman hükümeti, Alman Kültür Bakanlığı, Münih Belediyesi ve altta birçok şirketin de destekçisi olduğu uluslararası bir olay.
Tiyatro Kooperatifi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Almanya Başkonsolosluğu'na ve Almanya Büyükelçiliği'ne vize engelinin ortadan kaldırılması için çağrı yaptı. O çağrıyla birlikte Zeynep Özyurt Tarhan ve Deniz Çeküç sonunda vizelerine kavuştu. Ancak sadece sanatçıların değil, öğrencilerin, akademisyenlerin, iş insanlarının, turizmcilerin de en büyük derdi vize.
Hak ettiğimiz değeri görmek istiyoruz. Ressamlar, yönetmenler, tiyatrocular, yani biz dünyada sesimizi duyurmak için dünyayla entegre oluyor olmamız lazım.
Sanatçılara vize zorunluluğunun tamamen kaldırılması veya özel bir vize türünün olması. Sanatçıların böyle bir imtiyaza aslında ihtiyacı var.
Tek rakibi hava yolları.
İzmir'e gidiyorsunuz diyelim, uçak mı tercih edersiniz, araba mı?
Yani normalde arabayı kullanmayı sevdiğim için arabayı da tercih ederim. Aslında iki kişi gidersem araba daha tercih olur.
Araba da pahalı, uçak da pahalı. İkisi de pahalı.
Hangisi ucuzsa olsun.
Tatil sezonu yaklaşıyor. Tatilciler seyahatleri için hesap yapmaya başladı. Tek kişilik seyahatlerde uçak daha ucuza gelirken, kalabalık seyahatlerde ise otomobille yolculuk daha ucuz. Yine de her ikisinde de binlerce lirayı gözden çıkarmak gerekiyor.
Tatile kendi aracıyla gidecekler için masraflar akaryakıt istasyonunda başlıyor. İstanbul Bakırköy'den İzmir Çeşme'ye benzinli bir araç ortalama 40 litre yakıt tüketiyor. Bu da tek yön için 1750 liralık yakıt masrafı demek. İzmir'e gitseniz ne kadar yakar araba?
4-5 bin lira. 3 kişi gidince tabii ki arabayla avantajlı. Artık bir yere giderken bile düşünüyorsun. Ne kadar yakacak, gitsem gelsem, eskiden bu dertleri yapmıyordum.
Gidiş dönüş sadece akaryakıt masrafı 4000 liraya yakın. Ancak karayoluyla seyahat masrafı bununla da sınırlı kalmıyor.
Akaryakıttan sonraki en büyük masraf kalemi ise otoyol, köprü ve tünel ücretleri. Kendi aracıyla yola çıkanlar için yolculuk 80 liralık Avrasya Tüneli geçişiyle başlıyor.
Bakırköy'den Çeşme'ye Avrasya Tüneli'nden sonra bir de Osman Gazi Köprüsü var. Geçiş 290 lira. İzmir otoyoluysa 420 lira. Toplam tünel, köprü ve otoyola 790 lira ödeniyor. Tatilcilerin cebinden özel araçla seyahat için akaryakıt ve yol ücreti olarak toplamda tek yön için 2540 lira çıkıyor. Uçak bileti ise yine aynı rota için ortalama 1700 lira. Yani tek kişi tek yön uçak daha ucuza geliyor.
Ailemle gidersem daha ucuza gelir. Biz arkadaşlarla toplanıp gidiyoruz o yüzden.
Otomobilde birden fazla kişi varsa durum tersine dönüyor. 4 kişilik bir aile tek yöne araçla yine 2540 liraya gitmiş oluyor. Uçaksa 4 kişi için 6800 lira demek. Dönüşte hesaba katılınca aradaki uçurum büyüyor.
Daha kısa sürüyor. Hem de yani gideceğim yere daha hızlı gitmiş oluyorum. Hızlı bir şekilde giderim yani uçakla.
Acayip. Yanan aracından kıl payı kurtuldu.
Kaza yaptı, alev alan araçta sıkıştı. Yoldan geçenler yaralı sürücüyü ölümden son anda kurtardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde yaşandı korkutan kaza. Otoyolda giden jeep sürücüsü kontrolü kaybetti, elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası araç alev aldı, sürücü içeride mahsur kaldı. Kazayı görenler alevler aracı sararken yardıma koştu. Sıkışan kapıyı açmaya çalıştı. Alevler büyüyünce kalabalık uzaklaştı. Bu sırada bir otoyol çalışanı aracın camını kırdı. Çevredekiler sürücüyü kucaklayarak dışarı çıkardı. Kaza sonrası sürücü kendisini kurtaranlara teşekkür etti.
It's a good feeling to know that you save somebody's life.
Now Haber'e bir ödül daha. Öznur Aslan haber merkezimizde kıymetli arkadaşımız haber araştırma dalında ödüle layık görüldü. Tebrikler.
Bu parayı kim ödeyecek? Para seçiler zanda mı?
Oturdukları evde, bindikleri arabalarda, çocuklarının üniversite tahsillerinde.
Öznur Aslan Doğan'ı övgü plaketini almak üzere sahneye davet ediyorum.
Bir tarafıyla ülkemizde ekonomik darboğaz dibin dibini görmüşken Diğer taraftan birilerin milyonlarca doları gözü kapalı bir şekilde belgesiz, kayıtsız, kuyutsuz bir şekilde yatırım amacıyla verdiğini görmek çarpıcıydı.
Now Haber bir kez daha en prestijli gazetecilik ödüllerinden birinin sahibi oldu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Now Haber muhabiri Öznur Aslan'ın fon dolandırıcılığı dosyasını haber araştırma dalında övgüye layık gördü.
Eşit, adil, tarafsız, doğru bir haber yaptık. Bunu yaparken de tabii ki arkamızda çok önemli bir güç var. O da sevgili genel yayın yönetmenimiz. Karşıdan bana gururla bakıp beni alkışlayan Doğan Şentürk.
Futbol ve iş dünyasından çok sayıda ismi fon adı altında milyonlarca dolar dolandırdı Seçil Erzan. Now Haber o dolandırıcılığın peşine düştü. Özel röportajlar ve özel görüntülerle fark yaratan haberlere imza attı. O haberler Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 65. Gazetecilik Başarı Ödülü'yle taçlandı. Öznur Aslan ödülünü Seçici Kurul Başkanı Profesör Doktor Şükran Esen'in elinden aldı.
Now Haber Genel Yayın Yönetmenimize bu haberde yol arkadaşım şu anda da burada yine yanımda destek için bulunuyor Elvan Arat'a. İzin günlerinden, çocuğundan, eşinden fedakarlık ederek benimle beraber bu haberin peşine düşen sevgili kameraman arkadaşım Mustafa Soybaş. Hepsine çok teşekkür ediyorum.
Meslektaşlarım, ülkede koşullar ne olursa olsun haberin özgür dolaşımına çok önemli bir katkı sunuyorlar.
Tutuklanmalarına, sözlü ve fiziksel saldırıya uğramalarına rağmen gazeteciler görevlerini yine başarıyla yerine getirdi.
Gazeteci Devrim Tosunoğlu da Tarikat Vakfı'nda çocuğa istismarı gözler önüne seren dosyasıyla başarı ödülünün sahibi oldu. Gazeteci İpek Özbey ise Adnan Oktar örgütünü ele alan programıyla ödüle değer bulundu. Özbey'e ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili, Now Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk verdi.
Şimdi bir ara, bir dakika bölümünde buradayız. Bu memleket için düşünmesi, fikir üretmesi gerekenlerin şartlar uygun değil, görüyoruz. Ama bir bıkkınlıkla boş veriyorum öyleyse varım, düşünüyorum öyleyse varımdan, boş veriyorum öyleyse varım, unutuyorum öyleyse varıma varmaması lazım. Kızıl Goncalar var bizden sonra yeni bölümüyle. İyi seyirler efendim. Her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim.